Açık Gazete.
Merhaba kainat. Bugün 23 Şubat Salı. Yıl 2021, ay 2, gün 54, Kasım 108.
1442 Hicri, Recep 11. 1436 Rumi, Şubat 10.
Fırtına.
Günün tarihi. 566 yıl önce bugün, 23 Şubat 1455'te dünyada ilk basılı kitap olan Gutenberg İncil'i baskıdan çıkmıştı.
104 yıl önce bugünse, yani 23 Şubat 1917'de St. Petersburg'da Rus devrimini tetikleyen ilk gösteriler başlamıştı.
79 yıl önce bugün, 23 Şubat 1942'de Avustralyalı yazar Stephen Zweig eşiyle birlikte Brezilya'da yaşamına son verdi.
Avusturyalı. Günün sözü. Birinin senden nefret etmesinin asıl sebebi, senin gibi olmak istediği halde asla senin gibi olamayacağını bilmesidir. Victor Hugo.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikincisi bu. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsku da bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, açılışımızı bir Van Halen şarkısıyla yaptık. Van Halen grubundan Panama. Olay Panama'da geçiyor. Aslında hikaye avcısındaki hikayeyle başka hiçbir bağlantısı yok ama onu bulduk. Onu çalıyoruz. Çaldık. Şimdi geçelim Eduardo Galeano'nun hikaye avcısına.
Eduardo Galeano. Hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Urraca'nın müttefikleri. Urraca, Panama'nın Veraguas bölgesindeki sıra dağlarda başlayan yerli ayaklanmasının başını çekti. Yağmur, rüzgar ve gök gürültüsü de ona çok yardım etti. İspanyol fatihler, konkistadorlar ilerlediklerinde yağmur, barut ve misket tüfeklerini kullanılamaz hale getiriyordu. Gök gürleyip gökyüzü gündüz vakti kapkara olduğunda da istilacılar yönlerini şaşırıyor ve şiddetli rüzgarlarla yere devriliyorlardı.
Eduardo Galeano. Hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Evet, şimdi de tarihte bugüne göz atalım.
1898 yılında bugün yazar ve gazeteci Emile Zola Fransız hükümetini Dreyfus davasında antisemit tutumundan dolayı eleştirdiği için hapis cezasına çarptırıldı. Zola'nın Yahudi asıllı bir Fransız subayı olan Yüzbaşı Dreyfus'un düzmece bir şekilde casuslukla suçlanmasına karşı yazdığı birçok yazının ardından L'Aurore gazetesinde "Suçluyorum, Jacques" başlığıyla yayınlanan mektubu büyük ses getirmişti. Ordunun şerefi, vatan sevgisi gibi sürekli sömürülen kavramları ele alan, okuyanları şiirselliğiyle de etkileyen bu mektup Fransa'da bir aydın hareketi doğurdu. Zola ceza alsa da ülkeyi terk etti. Daha sonra yapılan kampanyalar sayesinde Dreyfus da Zola da Cumhurbaşkanı tarafından affedildi.
1944'te bugünse Stalin yüz binlerce Çeçeni Orta Asya'ya sürdü. Stalin'le birlikte artan ulusal huzursuzluklara Sovyet yönetimi çok sert müdahale ediyordu. Stalin 2. Dünya Savaşı koşullarını da fırsat bilip çok sayıdaki etnik azınlık grubu zorunlu göçe tabi tuttu. 23 Şubat 1944'te yaklaşık 490 bin Çeçen İnguş yurtlarından binlerce kilometre uzaklara, Kazakistan'a ve Sibirya'ya sürgün edildiler. Çeçenlerden ve diğer Kafkas halklarından boşalan topraklara Ruslar yerleştirilirken Çeçen İnguş Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti feshedildi. Stalin'in 1956 yılında ölmesinden sonra gerçekleştirilen 20. Parti Kongresi'nde Kruşçev, Kuzey Kafkas halklarının itibarını iade etti. 1957 Ocağı'nda toplanan Sovyetler Birliği Yüksek Şurası'nda alınan bir kararla da Çeçen İnguşların yurtlarına dönmelerine izin verildi.
1945 yılında bugün Türkiye 2. Dünya Savaşı'nın sonunun gelmekte olduğu haftalarda uluslararası görüşmelere katılabilmek umuduyla Nazi Almanyası ve Japon İmparatorluğu'na karşı savaş ilan etti. Ancak istediği şekilde masada yer bulamayacaktı.
1954'te de çocuk felci salgınına ve enfeksiyonuna karşı Amerikalı bir Yahudi virolog olan Jonas Salk'ın geliştirdiği aşının ilk kitlesel uygulaması Pittsburgh'de başladı. Milyonlarca kişinin hayatını kurtaran aşı hakkında 1955'te ünlü gazeteci Edward Murrow'a verdiği bir mülakatta televizyonda Jonas Salk, "Bu aşının kime ait, bu aşının patentinin kime ait olduğu sorusuna gülerek insanlara ait derim. Halka ait. Bu aşının patenti yok. Güneşin patentini alabilir misin?" şeklinde yanıt vererek tarihe geçmişti. Evet, şimdi geçelim haberlerimize, günün haberlerine. İklim konusunda rekor üstüne rekor kırılıyor. İklim yıkımı, iklim krizi ve kırılan yeni rekorlardan bahsedelim. Öncelikle bir kere Avrupa'da, Almanya'da bütün rekorlar kırılıyor, kış rekorları. Ama asıl dün haberini de vermeye çalıştığımız gibi Çin'de, Çin ve Kore Yarımadası'na geldi. Japonya ve Asya'nın öbür kısımlarına da Washington Post'ta bir ayrıntılı haber var. Beijing'de, başkent Beijing'de ya da Pekin'de 78 derece Fahrenheit, yani 25,6 derece olmuş Celsius olarak ve bütün kayıtlara geçen en sıcak kışını geçiriyor. Şubat ayında olduğumuzu da unutmamak lazım. Beijing'de, Güney Kore'de ve Japonya'nın çeşitli kesimlerinde başkent Pekin ya da Beijing 6 derece ortalamanın üzerindeymiş. Yani Şubat rekorunu 6 dereceyle kırmış. Akıllara durgunluk verecek bir şey bu. Ve ayrıca da mesela Çin'deki hava meteoroloji istasyonlarının 4'te biri Şubat ayı için en yüksek dereceyi şimdiden belirtmişler. Daha Şubat'ın bitmesine 5 gün kala yapıyorlar. Yan Kin diye birisi tweet atmış. Benim Beijing 25,6 derecede nokta. Benim oturduğum yer, benim memleketimde ise 28,3 derece Celsius diyor. Yani Kuzey Çin aslında orta yüksek sıcaklık mevsiminin tam merkezinde yer alıyor. Aynı bu tarihi soğukların ve Texas'ı vuran soğuk dalgasının, Uri kasırgasının, buz kasırgasının aynı kalıbı içinde, iklim kalıbı içinde hareket ettiği de söylenebiliyor. Aynı haberden görebiliyoruz bunu. Bütün bu rekorlar aslında iklim değişikliğine bağlı. Yani kuzey vortex deniyor, kutup vortexi. Isı hapsoluyor, kaçıyor ve bir bazı yerlere kaçabilirken bazı yerlerde de muazzam bir soğuğa yol açıyor. Yani jet stream deniyor bunlara. Son derece dalgalı bir şey. Aşırı dalgalı ve yüksek salınmalar içinde Amerika Birleşik Devletleri içinde güneye doğru bastırdı ve bir soğuk hava dalgasının en düşük eyaletlerin, yani 48 eyaletin en güneyine doğru vurmasına yol açtı. Aynı jet stream denen hava akımı Avrupa üzerinde de dolaştı ve atipik bir ılımlı, güneyde de ılımlı bir havaya yol açtı diyor haberde. Böyle bir şey. Öte yandan tabii kuzey buz denizi rotasında dün de Eric Holthouse'dan bahsetmiştik. Onun yazılarının devamı var. Meteorolog ve aktivist. Kuzey Buz Denizi rotasında Sibirya'nın kuzeyinde kutup bölgesinden geçen deniz yolu tarihte ilk kez ticaret gemilerinin geçmesine izin vermiş, geçit vermiş. Şubat ayında bu şey tutmamış, buz tutmamış artık. Çok katmanlı, yılların katmanlarının buzu tutmamış. Tam bir iklim acil durumu içindeyiz diyorlar.
Daha doğrusu buz var tabii denizde ama o kadar az ki rahatlıkla gemiler, bu buz kırıcı denilen özel
buz kıran,
gemiler,
evet.
Evet, buz kıran gemiler rahatlıkla ilerleyebiliyorlar bu buzlar arasında. Bunun zaten videosunu paylaşmışlar Şubat ayında, yani aslında en zor aylardan bir tanesinde kullanamıyor olmaları gerekiyordu o denizi. Fakat öyle değil, rahat rahat şirket kullanmış, bunu da paylaşmış.
Evet, kimse de endişelenmiyor. Aa, neyse şirket para kazansın falan diye
tabii
düşünmemiz bekleniyor.
Maliyetler düşmüş böylece.
Düşmüş, evet.
Şok doktrin işte.
Şok doktrin, evet. Naomi Klein'in tam bahsettiği şey bu. Christophe de Margerie adlı bir gemiden bahsediyorlar. Adı da şık böyle. Herhalde Kolomb'dan alınıyor. Çin'den yola çıkmış. Çok uzak Arktik Kuzey Kutbu'nda Sabetta Limanı'na gitmiş. Karanlık, kış karanlığında ve bu kalın olması gereken buzun içinde fotoğrafları ve senin de dediğin gibi videoları var. Sovcomflot şirketi. Sovyetlerden kalma bir isim herhalde. Ve onun da ortağı kim? Rosatom. Yani Rusya'nın atom, nükleer enerjiyle çalışan gemileri de var buna bağlı. Böyle ikisi birden gidiyorlarmış. Çok mutlu olmuş durumdalar. Çukçi Denizi'nde en buzlu koşullar olmasına rağmen Doğu Sibirya Denizi'nde ciddi aman buz baskısı altında kaldılar filan diyor ama yapmışlar işte. İlk ticari şey açılmış. Yani ticaret yolu açılmış. Onun için Christopher'da herhalde. Kolomb gibi. Evet, böyle maceralar var. Zaten şeyde Texas'ta da Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 yaşındaki bir çocuk kardeşiyle birlikte evin içinde uyurken donarak ölmüş. Yani hakikaten trajedilerin de haddi hesabı yok. Kardeşiyle birlikte uyuduğu yatakta hipotermiden ölmüş çocuk. Ailesi de elektrik şirketlerine 100 milyon dolarlık dava açmış durumda. Yani şey değil aslında. Anamur'da da mesela yalancı baharın ardından gelen bir soğuk dalga yüzünden arıların %30'u donmuş ve ölmüş. Böyle de bir haber yer alıyor. Yani bu da Yeşil Gazete'den aldığımız bir haber. Toros dağlarının eteklerine yağan kar nedeniyle kovanlarından çıkan arılar geri dönememişler. 30 yıldır arıcılık yapan Abdurrahman Cengiz de DHA'ya yaptığı açıklamada zamansız yavrulama yapmak için polen toplamaya giden arılar dönemedik kovanlarına demiş. Ve %30 civarında kayıp olduğunu, zaten sezon kurak gittiği için arılar bu yıl kışa zayıf girdiler. Zamansız çıkan arı çiçeğin üzerinde uyuşup kalıyor, gece de donup ölüyor demiş.
Bu az evvel bahsettiğiniz aslında Teksas'la ilgili, Teksas'ta yaşanan, yani bu 11 yaşında çocuğun öldüğü olayın ardından aile dava açmıştı. Bu dün, çok fazla zamanımız olmadı söylemeye ama Naomi Klein New York Times'ta önemli bir yazı yazmıştı. Orada bahsettiği şeylerle son derece uyumlu. Aslında önemli bir dava. Çünkü Teksas yetkililerinin yıllardan beri, aslında daha önce de bu kutuplardan gelen aşırı soğuk dalgası bir 10 yıl kadar önce de yaşanmış bölgede. Ve bunun küresel ısınma sebebiyle olabileceği, dolayısıyla yatırım yapması gerektiğini anlatıyordu Naomi Klein. Ama yapılması gereken yatırımlar çok maliyetli bulunduğu için buna pek de yanaşmamış bir dizi enerji şirketi. Dolayısıyla aile de ihmalden zaten dava açmış. 100 milyon evet. dolarlık hatta dava açmış.
Yani şey, yeşil yeni düzen ya da yeşil yeni anlaşma diye adlandırılan Green New Deal da yani çok o yüzden oldu diyor şimdi şirketler. Yani yüzsüzlüğün ve riyakarlığın artık son noktası. Onlarla uğraştığı için yeterince hazırlıklı yapamadık filan diyorlar. Naomi Klein de diyor ki zaten işte bunca yılın 40 yılı aşkın bir süreden beri serbest piyasa köktenciliği, tamamen köktencilik bu. Bu deneyimin çöküşünü yaşıyorlar Teksaslılar diyor. Bütün şirketlere teslim oldular diyor yani. Ve etkili bir şekilde iklim hareketine geçilememesi, tedbir alınamamasına yol açtılar. Neyse ki hala bir yol var. İşte asıl cumhuriyetçi, sağcı politikacıların, iklim inkarcılarının da en çok korktukları şey bu. Yani herkese serbest olacak bir enerji piyasası olmasından deli gibi korkuyorlar diyor.
Evet, burada hatta bu olayından bile kazanç elde edecekler. Tam da benim diyor şok doktrininde söylemeye çalıştığım şey burada da gerçekleşecek diyor. Bu 11 yaşında bir çocuk örneğin az evvel ölmüştü. Ama öyle bir sözleşmeler yapıldı ki neoliberal düzenin içerisinde deregüle edildi. Özellikle enerji sistemlerine enerji sağlayan şirketler diyor. Şu anda olağanüstü bir durum sebebiyle maliyetleri faturalara yansıtma hakları var. Zaten şimdiden faturalar gelmeye başlamış. Bazı yurttaşlara 10 bin dolara kadar elektrik faturası gelmiş. Yani bütün bu maliyetleri, kesintilerin maliyetlerini de yurttaşlara kesebiliyorlarmış. Hatta bir CEO, şirket yetkilisinin sözleri var. O çok çarpıcıydı. Bu birkaç gazetede de yer aldı. Hitting the jackpot diye anlatıyor. Nasıl çevrilir?
Yani
piyango bu, çıktı bize.
Piyango çıktı, evet. Resmen vurgunu vurduk diyor. Evet. Yani açıkça söylemiş bunu. Piyango çıktı diye. Yani yazısının buradaki ana mesele bu yeşil yeni düzen gibi şeyleri aslında uygulayacak bir siyasi güç var mı yok mu? Asıl bütün mesele o. Yani bütün planlar ortada diyor ama şimdi daha önce işte Sunrise Movement, gün doğumu hareketi diye adlanıyor ve Nancy Pelosi'nin ofisini de basmışlardı, meclis başkanı Nancy Pelosi'nin. 2018'de daha iyi iş ve yaşanabilir bir gezegen için iş imkanları. O zamanlar daha bu şey yoktu. Şimdi hepsi gelişti bunların diyor. Squad diye bilinen işte dört milletvekilinin bir arada başlarında Alexandria Ocasio-Cortez olmak üzere bu işgal hareketini de desteklediler, Sunrise dedikleri yani gün ışığı hareketinin. Fakat Bernie Sanders da o zaman daha bu fikirlerin ne kadar halka yaygın olduğunu göstermemişti diyor o zamanlar. Ve Yeşil Yeni Düzen Hareketi içinde ülke çapında bir hareket görünmüyordu henüz o zaman diyor. Ama şimdi bu çalışıp çalışmayacağını artık son noktaya gelmiş durumdayız diyor, bu Teksas'taki korkunçluklarında gösterdiği gibi. Yani işsizlik, evsizlik, ırk ayrımcılığı, bütün kamu hizmetlerinin yerle bir olması, çökmesi ve bir de bunların üstüne beşinci olarak aşırı hava durumları gelince bütün mesele burada artık, bunları uygulayacak cesaret var mı diye. Hem iklim krizinin gerçekliğini ortaya koydu hem de fosil yakıt altyapısının bu kriz karşısında ne kadar yerle bir olduğunu ortaya koydu. Onun için de işte Yeşil Yeni Düzen'e ağır şekilde saldırı bu burada gerçekleşiyor. Bakalım nerede biter bu kavga, karakolda mı biter, nasıl biter bilinmiyor ama çok kritik bir noktaya doğru gelmekte olduğumuz aşikar. İklim konusunda da artık inkar edilemeyecek bir duruma geldi. Yani hala çıkış yolu olduğu kesin ama Cumhuriyetçi politikacıların nasıl korktuğu şey de bu diyor. Ama bu çıkış noktasına işaret eden olumlu iyi haberler de var elbette. Küçücük Costa Rica ülkesiyle ilgili müthiş ilginç bir haber var. Patrick Greenfield imzalı Costa Rica'nın Cumhurbaşkanı Carlos Alvarado Quesada, biz eylemlerimizle örnek olacağız demiş. Costa Rica dünyanın dev bir iklim adımı atmasını istiyor. Bu bizim DNA'mızda var diyor. Hakikaten çevre konusunda alınacak tedbirler, düzenlemeler konusunda Costa Rica ile pek az eylem ve kapsamı, bu eylemlerin kapsamı konusunda pek az ülke yarışabilir demiş haberde. Yani Mandela'yı da örnek vermiş. Güney Afrika'nın ve dünyanın en önemli mücadelecilerinden birisi Nelson Mandela'yı, Mandela'nın dediği gibi diyor, biz örnek göstererek, kendimiz örnek olduk, dünyanın bizi takip etmesini bekliyoruz diyorlar. Mandela'nın dediği gibi, yapılana kadar daima imkansız görünür, sonra yaptığın zaman görürsün ki oluyor derler demiş. Çok ilginç değil mi? Böyle küçücük Costa Rica'dan bahsediyoruz.
Siyasi irade meselesi.
Evet, siyasi irade. Bir kere daha evet. Başka son derece basit aslında. Bu konuların büyük yazarlarından hem aktivist hem de yazar Jeremy Lent de Yes dergisinde çok ayrıntılı bir yazı yazdı. Vaktiniz olmayacak herhalde bugün onu okumaya ama şunu belirtelim. Ekolojik bir medeniyete dönüşmek zorundayız diyor ve bunun alternatifi düşünülemez demiş. Yani aksine başka bir örneği düşünülemez. Yani doğal ekolojiye dayalı bir toplum uzak, çok uzaktaki bir ütopya gibi gözükebilir ama yerli topluluğu, yerel topluluklar her yerde zaten bunu yaratmaktalar diye örnekleriyle anlatıyor. Çok kapsamlı bir yazı. Ve yeni bir insanlık için, yeni bir insanlık ve bütün canlılar alemi için yeni bir çağ açmalıyız. Ve en derin noktasında da dünyayı anlama, anlamlandırma konusundaki düşüncemizi dönüştürmeliyiz. Ve kendi değerlerimizde, hedeflerimizde ve kolektif davranışımızda bir devrim yapmalıyız diyor Jeremy Lent. Çok ayrıntılı olarak madde madde neler yapılması gerektiğini ve yapılabildiğini gösteren bir makale bu. Ama şimdi burada bu kadar bırakabiliriz ve diğer birkaç habere de ilk yarım saat içinde yer verelim. Oldukça çarpıcı bazı bilgilere daha ulaşabiliyoruz. Kanada'da mesela şey olmuş. İlginç bir şekilde parlamento tek aleyhte oy olmadan büyük çoğunlukla Çin'de Avam Kamerası Kanada'da Çin'de Uygur Türklerine yaptıklarının ismini koymuş. Soykırım bu demiş. Önemli aslında.
Evet.
266 milletvekilinin katıldığı ve red oyu hiç red oyu çıkmayan oylamada iktidardaki Liberal Parti büyük oranda çekimser kalmış. O ne diyeceğini bilememiş anlaşılan. Hatta Başbakan Justin Trudeau ve kabine üyelerinin bakanların çoğu da oylamaya bile katılmamış. Ama Kanada böylece Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Çin'in soykırım işlediğine karar veren ikinci ülke oldu. Ve milletvekilleri de hükümetten şey talep etmişler. Olimpiyat Komitesi'ne Çin soykırıma devam ederse 2022 kış olimpiyatlarını Pekin dışında bir yere taşıyın çağrısında bulunun demişler. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne de böyle bir şey. Kanada'nın Çin'le ilişkisinin son yıllarda kötüleştiği belirtiliyor. Türkiye bu konuda bir şey demiş mi? Görebildin mi bir şey? Ben göremedim şahsen.
Geçen hafta açıklama yapılmıştı. Bizzat Süleyman Soylu yapmıştı. Ve Uygur Türkleri bizim teminatımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin teminatı altındadır demişti. O zaman bilmiyorum. İyi bir şey mi kötü bir şey mi bu Uygurlar için ama.
Teminatı. Ha?
Güvence
vermiş yani.
Evet, güvence verdi.
Ama Çin'de başkent Ankara'da Çin Büyükelçiliği'nin önünde protesto yapanları da sürükleyerek götürdüklerinin videoları vardı. Ne yapıyorsunuz diye bağıran Uygur kadınlar da vardı. Neyse,
ama onlar şeyde değil, Çin'de değiller. O yüzden onlar Türkiye'de olduğu için diğer yurttaşlar gibi muamele görüyorlar anlaşılan. Çin'deki Uygurlar Türkiye'nin güvencesi altındaymış.
Evet, peki. Birmanya'da yüz binlerce insan sokaklarda protestoları devam ediyor. Hatta milyonlar da askeri rejime karşı, darbe rejimine karşı genel grev kararı almışlar. Bayağı ciddiye gidiyor iş, ölümlerde. En az 3 kişinin öldürüldüğünü biliyoruz. Tayland'da da hükümete ve hükümetin arkasında yer alan krala karşı protestolar devam ediyor. Çok ilginç bir pankarta da rastlamak mümkün. Tek kral var, o da halktır yazıyor mesela bazı yerlerde. Çok ilginç bir başka gelişme de Amerika Birleşik Devletleri'nde oldu. Irkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden Malcolm X'in 56 yıl önce katledilmesine bir suikast sonucu Amerika Birleşik Devletleri Federal Polis Teşkilatı'nın ya da New York Polisi'nin tezgahladığına dair yeni deliller bulunmuş. Bir bu işe katılmış olan polislerden biri bunu ben öldükten sonra yayınlayın diye mektup bırakmış. Ve adam ölünce de mektubu açıklamışlar. Avukatlar da bayağı işin içinde polis varmış tezgaha dair. Bu da insanlık adına düşündürücü bir durum. 56 yıl önceki devletin işlediği bir ne denir? Cinayete ortak olma durumu. Teşkilatladığı ve tezgahladığı. Belçika'da da bir grup polis meslektaşına suç duyurusu yapmıştım halim. Göz altındaki insanlara kötü muamele yaptı arkadaşlarımız diye. Bir de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Afrika'da Birleşmiş Milletler konvoyuna saldırı olmuş ve İtalya Büyükelçisi ölmüş. Kimin üstlendiği belli değil ama önemli bir krize yol açabilir. Yani şimdiden açmadıysa diyorum.
Evet, 3 kişi aslında öldürülmüş ama birisi de İtalya Büyükelçisi.
Evet. Dünya halinden sonra Türkiye'nin haline de birazdan bakacağız.
Dünya haliyle ilgili son bir tane ilginç lütfen. Bir bilgi vereyim. Ekvador'da aslında 7 Şubat'ta seçimler olmuştu ve seçimlerin şu andaki iktidar ve ordu yönetimi bu seçimlerin oyların sayılmasını durdurma konusunda 2 haftadır bir mücadele veriyormuş. Çünkü bunda İlerici Enternasyonel bir imza kampanyasıyla açıkladılar. bir şu anda çoğunluğu sayılan oyların çoğunluğunu ilerici yani sosyalistler, feministler ve yerli halklardan oluşan bir koalisyon kazanmış gibi duruyor. Bunu engellemek için de bin türlü numara yapıyormuş sağcılar. Buna dair de bir imza kampanyası vardı. Çok sayıda önemli isim, Naomi Klein, Noam Chomsky vesairenin ve Varoufakis gibi isimlerin, Jeremy Corbyn'in imzacı olduğu bir kampanyası var.
Evet, onu da takip ederiz. Ayrıca Ahmet İnsel'le de buna değinme fırsatı bulabiliriz, Ekvador'daki duruma. Nijer'de de tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir tamamen normal, pek rastlanmayan bugünkü dünyada normal bir seçim süreci yaşanmış. Ondan da bahsediyoruz. Bu arada da Türkiye'deki durumlarda giderek vahamet kesbediyor eskilerin deyimiyle. Buna karşılık da ama bir direnme hali de var. HDP milletvekili Gergerlioğlu hapis cezasının Yargıtay'ca onanmasına ilişkin basın toplantısında vallahi de billahi de susmayacağım diye yemin etmiş. Boğaziçi direnişiyle dayanışma için düzenlenen eylemde gözaltına alınan, ev hapsine çarptırılan öğrenci de elektronik kelepçeyi reddettiğini açıklamış. HDP'li milletvekili Taşdemir Gare'ye gitmediğini, iddiaların yalan olduğunu açıklamış. PEN Duygu Asena ödülü de Ayşe Buğra'ya verilmiş. Demirtaş'ta HDP eski eş genel başkanı Demirtaş içeriden yazmış. Demokrasi farklılıkların ittifakından çıkacaktır diye. Onların da hepsine göz atarız birazdan.
Açık Gazete.
Universal Soldier, Evrensel Asker. Buffy St. Marie'den dinledik bu şarkıyı. Aslında Donovan'ın bestelediği bir şarkı. Ama Buffy St. Marie çalacağız bugün ve birkaç gün boyunca çalmaya çalışacağız size. Çünkü Beverly St. Marie 20 Şubat 1941'de Kanada'da doğmuş bir yerli indigenous dedikleri kabile yerden birinin mensubu. Şarkıcı, şarkı yazarı, müzisyen, besteci, görsel sanatçı, eğitimci, barışçı ve sosyal aktivist. Aşağı yukarı benim hesap ettiğime göre 65 yıldan beri de aktivizmine devam ediyor yılmadan. Son derece ilginç bir kadın. Onun 80. yaş gününü kutlamak için çaldığımız şarkılardan bir tanesiydi. Universal Soldier'ın sözlerinde de işte 1.50 boyunda da olabilir, 1.90 boyunda da olabilir. Füzelerle de, mızraklarla da savaşır. Her şeyin, ya 31 yaşında da olabilir, 17 yaşında da 1000 yıldan beri savaşıyor. Katolik de, Hindu da, ateist de, Jainacı da olabilir, Budist de, Vaftizci de, Yahudi de ve bilir ki öldürmemesi gerekir ve bilir ki her zaman öldürecektir. Senin için ve benim için dostum öldürür onu diyor. Ve Kanada için savaşır, Fransa için savaşır, Amerika için savaşmaktadır. Ruslar için, Japonlar için, Japonya için ve bu şekilde savaşı sona erdireceğini sanır. Demokrasi için savaştığını sanır, Kızıllar için, herkes için, barış için savaştığını sanır. O verir kararı, kim yaşayacak, kim ölecek ve hiçbir zaman da kaderin şeyini okuyamaz. Ama o olmasaydı, evrensel asker olmasaydı, Hitler onlara karşı nasıl ben barış istiyorum diye bağırabilirdi. Sezar o olmasaydı, Sezar tek başına nasıl savaşlarını yürütebilirdi? Odur her zaman kendini bir bedenini bir silah olarak sunan ve o olmasa bu ölümler, öldürmeler devam edemezdi. Evrensel askerdir o ve asıl suç ondadır. Çünkü emirleri uzaktan gelmektedir. oradan senden benden emir almıyor. Göremiyor musunuz kardeşlerim? Bu yol, savaşı durdurmanın yolu bu değildir diyen Donovan'ın meşhur şarkısını Buffy St. Marie'den dinledik. Evet, devam ediyoruz şimdi Açık Gazete'de yolumuza. Ve şimdi şeye bakalım, ciddi bir dönüşüm geçiyoruz. Yeni bir toplantıdan mı bahsediyordun sen? Bir toplaşmadan mı? Bir kongreden mi?
Tam olarak neyi kastettiğinizi hatırlayamadım.
Bir tıklım tıkış bir kongreden değil mi?
Evet. Şu anda sosyal medyada paylaşılıyor. Ben de oradan gördüm. Biliyorsunuz AKP çeşitli kongreler, il kongreleri düzenliyor ve bunlarda Lebalep mi demişti?
Lebalep.
Doluluk var. Kapalı mekanlar olmasına rağmen salonlarda. Çok ilginç bir video az evvel gözüme ilişti. İzmir İl Kongresi girişi. İnanılmaz bir kalabalık var. Tıkış tıkış gerçekten. Şu anda dışarıdalar ama çok dar bir merdivenden. Burada herhalde binin üzerinde insan var. Ve şeye, kongreye girmeye çalışıyorlar. Bu sadece tek kapı tabii. Demek ki içeride birkaç bin kişi var anlamına geliyor bu. Ama yani insanlar zaten birbirlerine tamamen yapışmış durumdalar. Yani en ufak bir sosyal mesafe söz konusu değil ve kapalı bir alana giriyorlar.
Ama işte göreceğiz. Bununla ilgili ciddi sonuçlarını görmek bir yana adalet açısından da çok önemli bir takım tepkiler de var. Mesela Yakup Bayrak, Ayşegül Özbek'in şeyde Biyanet'teki yazısında ortaya konan bir haber var. Siyasi cenazeleri Adalet ve Kalkınma Partisi kongrelerinden gelen görüntüler nedeniyle vatandaşın kafası karıştı. Bakan koca törenlere 30 kişi katılın diyor ama kalabalık cenaze töreninde saf tutuyor. Fotoğrafları da var. Türkiye Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Doktor Eroğulları bu görüntüler toplumdaki adalet duygusunu köreltiyor demiş. Mesela şöyle bir şey var. Yakup Bayrak 1,5 ay önce 3 gün içinde hem babamı hem de 47 yaşındaki abimi canımı kaybettim. Gelmek isteyen tüm dostları reddettik. Kimsesizmiş gibi sadece kardeşleri olarak toprağa verdik. Bundan sonra hiç kimse maske, mesafe, temizlik demesin bana demiş. Böyle kalabalık cenazeleri her gördüğümde babamı neden 10-15 kişi defnettik biz? Bir ay önce canım babamın cenazesini 8 kişi kaldırdık. Öyle boynumuz bükük kaldık ki anlatmak güç. Biz de isterdik tüm sevdiklerimize sarılıp ağlamak diyor. Cuma günü Fatih'te oturan halam vefat etti. Ve pandemi nedeniyle Fatih Camii bize izin vermedi diyor bir başkası. Artık bu çifte standart yeter. Vatandaşa izin yok, yandaşa her şey serbest demiş. Çok ciddi şekilde tepkiler Muhammed Emin Saraç için İstanbul Fatih Camii'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katıldığı kalabalık cenaze töreni ve AKP kongrelerine diyor. Bir de ben sorayım o halde. Babasını 3 ay önce kaybetmiş biri olarak babamı neden bir cenaze aracında 3 tabutla yaklaşık 15 kişiyle uğurladık diyor. Ve resmi hesaplarında Bakan Koca'nın cenaze ve nikahlarda 30 kişiyi geçmiyoruz uyarıları yapılırken iktidarın cenazeleri ve AKP'nin kongrelerinin dolu olmasını Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Doktor Kazım Doğan Eroğulları'na sorduk. Bu kalabalığın toplum sağlığına dönüşü nasıl olacak diye. Doktor Eroğulları da salgınla ilgili alınan tedbirlerin ciddiyetini maalesef olumsuz etkiliyor. Bu görüntüler salgının peak yapmasından endişeliyiz diyor.
Yani bu arada benim bahsettiğim video İzmir İl Kongresi tabii dün gerçekleştirildi. Bunun da medyada fotoğrafları var. Ben girişteki videoyu size anlatmıştım. Ama içeriden de inanılmaz dolu tribünler, bir salonda yapılmış. Çok kalabalık gerçekten. Evet, hatta yani lise öğrencilerinin böyle de, şimdi Cumhuriyet'te böyle bir haber yer aldı. Lise öğrencileri il kongresine çağrıldı denmiş. Eğitimsen İzmir Binoğlu Şube Başkanı Necip Vardal ise bu kabul edilemez bir durumda diye de açıklamada bulunuyor.
Evet, ama bu yani çok önemli, çünkü Doktor Fahrettin Koca'nın da bakanın da Sağlık Bakanı'nın da net olarak belirttiği gibi duygularımızı rahatça paylaşabileceğimiz günler için cenaze ve nikahlarda 30 kişiyi geçmiyoruz diyor. Duygularımızı rahatça paylaşabilmek, bu yas tutmanın ne kadar önemli olduğu psikologlar ve psikiyatrlar tarafından sık sık önemli vurgulanan bir husus. Ama şimdi bunun imkanı olmaması çok ciddi bir sorun yaratıyor. Bir yanda çok kalabalık böyle tutulan figürlerle, benimsenen figürlerin etrafında kalabalık cenaze törenleri ya da siyasi toplantılar yapılırken, bir yandan da bir cenaze aracında 3 tabut ya da ve yerine getiremediğimiz görevlerden bahsediliyor diye, yani her yaştan, her kesimden dostu olan, tanıdığım en sosyal insan babam Erol Özbey'in cenazesini neden yaklaşık 15 kişi kaldırdık diye soruyor Ayşegül Özbek de. Babamın cenazesi hızlıca yıkanmış, oğlu yani abim yurt dışından anca yetiştiği için bu göreve dahil olamamıştı. Babamı ikindi namazıyla uğurlamak varken aklımızda pandemi kuralları gereği cenazeyi bekletemeyeceğimiz söylenmiş ve apar topar evden çıkmıştık. Küçükçekmece Cenaze Müdürlüğü'ne geldiğimizde ortalık ana baba günüydü tabir caizse. Bir keşmekeş, bir cenaze aracına 3 tabut koydular ve peşine takıldık. Yolda hangi camiye gideceğiz, mezarlığa en yakını hangisi derken öğrendik ki cami de yasakmış, doğru mezarlığa. Vardığımızda bu sefer kim için okundu, bizde mi sıra gibi sorulara yanıt ararken hoca araçtaki 3 tabutun her biri için ayrı ayrı okudu duasını ve babamı böyle uğurladık. 3 kişilik çekirdek ailemizin her kurala uyması toplum sağlığı içinde elbette. Sevdiklerimize zarar vermemek, korumak, halk sağlığı adınaydı tüm çabamız ve kabullenişimiz. Geride bu tam yapılamamış ritüellerin tortusu kalacaktır belki de. Giden gitti yani, yazık ki yapacak bir şey yok, ama Doktor Eroğulları'nın da dediği gibi geride kalanların, bizlerin körelen adalet duygusu ve öfkesiyle nasıl baş edecekler diye de önemli bir toplumsal adalet sorununa parmak basıyor Ayşegül Özbek Biyanet'te. Evet, bir genel bir adalet sorununun yansımalarından bir tanesiydi bu. Şimdi diğerlerine de bakalım. Aslında şey var değil mi? Tepkiler de geliyor. Boğaziçi'nden de mesela Üstün Ergüder'le ilgili olarak bir açıklama var.
Evet, aslında bu hemen her gün, hafta içi her gün tabii, kayyumluk denilen rektörlük binası önünde akademisyenlerin, öğretim üyelerinin yaptığı eylemlerden bir tanesiydi dün. Ama hafta sonu özellikle Üstün Ergüder üzerinden gelen açıklamalara karşı bir açıklamada bulunlar öğretim üyeleri. İsterseniz onu dinleyelim, ardından devam
edelim. Evet, yani İçişleri Bakanı'nın doğrudan doğruya bu işin içinde tezgahlayanlardan biri olarak bir tezgah kuruldu ve bu işin içinde de eski rektörlerden Üstün Ergüder vardı diye alenen suçlaması olayına gelen tepkilerden bahsediyoruz.
Doktor Üstün Ergüder, 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nin demokratik bir yönetime geçişinde önemli rol oynamış. Kuruluşundan bu yana gerek çok sevilen bir hoca, gerekse çok kıymetli bir idareci olarak üniversitemize yön vermiş, bölüm başkanlığı, dekanlık ve 2 dönem rektörlük yapmış, kurumumuzun çoğulcu değerlerini her zaman savunmuş değerli bir öğretim üyemizdir. Türkiye'deki yüksek öğretimin kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaları ve reform önerileriyle tanınan böylesine yetkin bir bilim insanının son dönemde üniversitemizin özelliğine zarar veren süreçlere dair yaptığı değerlendirmeleri ve fikirleri yalnızca bizler, ve ülkemizin yüksek öğretim camiası için değil, çocuklarına en iyi üniversite eğitimini vermek isteyen tüm halkımız için de son derece önemlidir. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri olarak kurumumuzun değerleri doğrultusunda tüm kararlarımızı tepeden inme, hiyerarşik ilişkiler üzerinden değil, tartışarak ve diyalog içinde aldığımızı ve fikirlerin belli bir sorumluluk bilincinde özgürce açıklanmasının önemine inandığımızı bir kez daha ifade etmek isteriz. Zira üniversitemizi ulusal ve uluslararası düzeyde saygın kılan, kurumsal olarak savunduğumuz bu evrensel değerlerdir. Dünya çapında başarılara imza atan binlerce öğrencimizin yetiştirilmesine katkıda bulunan öğretim üyelerimizin çeşitli vesilelerle itibarsızlaştırılmaya çalışılmasını kurumumuz ve ülkemiz adına esefle karşılıyoruz.
Evet, Profesör Doktor Üstün Ergüder'le ilgili Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim üyelerinin de verdiği tepkiye ilişkin bir mesajı dinledik. Şimdi diğer konulara tekrar dönecek olursak...
özür dilerim, bu konuyla ilgili bir iki son gelişmeden de bahsedelim mi Boğaziçi mücadelesiyle ilgili?
Evet, tabii.
Dün iki öğrencinin tutuklandığını, yine gece yarısı baskınıyla tutuklandığını söylemiştik, gözaltına alındığını söylemiştik. İki öğrenciye de tutuklu bulunan öğrenci arkadaşlarının yazdığı mektubu bildiri haline getirip dağıtmaktan dolayı meğer gözaltı kararı verilmiş. Dün çıkarıldılar, mahkemeye çıkarıldılar ve ev hapsi verildi bu kendilerine. Böyle bir gelişme var. Bir de Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun verdiği bir önerge var. Boğaziçi olaylarıyla ilgili 5 Ocak'ta gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin emniyette maruz kaldığı uygulamaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sormuş Ömer Faruk Gergerlioğlu. 17 kişi bu süreçte gözaltına alınmış ve işkence iddialarına yer vermiş. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ise önergeyi kaba ve yaralayıcı bulduğu gerekçesiyle iade etmiş. Çıkarın bu kısımlarını, ondan sonra bakabiliriz demiş kendisi.
Bir daha izah eder misin?
İşkence iddialarına yer vermiş Ömer Faruk Gergerlioğlu. Öğrencilere yapılan işkence iddialarına bu önergede. Meclis Başkanı ise demiş ki burada yer alan ifadeler çok kaba ve yaralayıcı. Dolayısıyla bu ifadelerin geçtiği bir metni kabul etmiyorum, gündeme almıyorum, değiştirin bunu, o zaman bakarız demiş.
İlginç, yani ne diyeceğimi gene bilemediğimiz.
Polislerin hakaretleri örneğin yer alıyor bu soru önergesinde.
Evet, peki. HDP'li Gergerlioğlu Anayasa Mahkemesi'ne başvuracakmış. Zaten onunla ilgili olarak ben boyun eğmem diyor. Kürt meselesinde eşitlikçi bir anlayışın çözüm olacağını söylemek suç mu diyor. Ve terör örgütü propagandası yapma suçlamasıyla hakkında yıllar önce verilen bir 2 yıl 6 aylık hapis cezasının yıllar sonra Yargıtay'ca onanması HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu şöyle bir tepkiye yönlendirmiş. Türkiye'de Kürt meselesi var. Kanla, savaşla, ölümle çözülmeye çalışılan Kürt meselesi var dedim. Hayatım boyunca Kürt meselesinde adil, eşitlikçi bir anlayışın çözüm olacağını söyledim. Suç mu bu? Hiçbir ceza beni yolumdan çeviremez. 3 günlük hayat için ben dava için vazgeçmem. Ben kesinlikle boyun eğmem. Bunu herkes bilsin diyor. Kendisi şahsımın insan hakları savunuculuğuna yönelik yıllardır sürdürdüğü mücadelesi cezalandırılmaya çalışılıyor. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi olan ve tüm insan hakları ihlallerine karşı mücadele eden ben cezalandırılıyorum ve milletvekilliğime yönelik tehditle karşı karşıyayım. Bunlara karşı yıllarca sürdürdüğüm mücadelenin bir benzerini sürdürerek devam edeceğim. Bu mücadele sadece benim değil, insan hakları savunucularının mücadelesi, insan hakları ihlaline uğrayan mağdurların mücadelesi. Ben kesinlikle boyun eğmem, bunu herkes bilsin. Hukuksuz saldırılara boyun eğecek insan değiliz. Öyle olsa meydanlara, siyaset alanına çıkmazdık. Sözümü hiç esirgemedim. En çok basın toplantısı yapan vekillerden biriyim ve herkesin uğradığı ihlalleri gündeme getirdim, diyor Ömer Faruk Gergerlioğlu. Şimdi cezalandırılmaya çalışıyorum. Türkiye'de insan hakları ihlalleri var. İnsan kaçırma var. İşkence var. Çıplak arama var. Hasta mahpuslar var. Hamile tutuklular var. Bunları söyledim. Yanlış mı bunlar? Türkiye'de Kürt meselesi var. Kanla, savaşla, ölümle çözülmeye çalışılan Kürt meselesi var dedim. Hayatım boyunca adil, eşitlikçi bir anlayışın çözüm olacağını söyledim. Suç mu bu? Hepimizin insan haklarına uygun şekilde yaşamasını söylemek suç mu? İnsanların ölmesi iyi bir şey mi? Bir çözüm bulalım. Barış, kardeşlik, hayat. Benim söylediklerim bunlardı. Söylemeye devam edeceğim. Hiçbir ceza beni yolumdan çeviremez. 3 günlük hayat için ben dava için vazgeçmem. Bizi zindanlara atabilirsiniz. Milletin verdiği vekaletlere saldırabilirsiniz. Ama hakikati söylememi engelleyemezsiniz. Susmayacağım. Bana bu millet iradesini teslim etti. 90 bin kişinin oyuyla seçildim. HDP'nin yöneticileri, kardeşlerimiz, yoldaşlarımızla mücadele verdim, engellendim. Bunlara rağmen HDP'nin milletvekili olarak seçildim. Boyun eğmedim. Meydanlarda polis saldırısına maruz kalıyorduk, terörist ilan ediliyorduk ama boyun eğmedik. Ben KHK ile ihraç edilmiş bir uzman doktorum. Benim için can, hayat önemlidir. Bunlar için hayatımı feda ettim. Bu toplum kardeşçe yaşasın diye zulmedenlere karşı mücadele ettim. Uyduruk cezalarla bizi cezalandırmaya çalıştılar. Kabul etmiyorum. Şunu açıkça söyleyeyim. Millet tarafından seçildim ben. O mağdur milletin iradesiyle seçildim. HDP seçmeninin oy vermesinin ne kadar zor olduğunu sahada görerek seçildim. Ben milletvekili seçilmeden önce de yazan, çizen, insan haklarını savunan bir insandım. Siyaset benim hayatımda önemli bir değişiklik yapmadı. Bu milletvekilliğini bana millet verdi. Kimse de alamaz. Uyduruk kararlar almaya çalışırlarsa bilsinler. Ben son nefesime kadar milletin vekilliğini yaparım. Bana zalimler vermedi ki milletin vekilliğini. Ben hakkımla, mücadelemle aldım, diyor. Ve devamı var açıklamanın. Belki 10-10.30 arasında biraz daha şey yapabiliriz, ayrıntısına girebiliriz. Bazı
bugün iklim için olduğu için pek mümkün olmayacaktır.
Olmayacak, doğru. Onu o zaman yarına bırakacağız. Bir de Boğaziçi direnişiyle dayanışma için düzenlenen 2 Şubat Kadıköy eyleminde gözaltına alınarak ev hapsi cezasına çarptırılan Koray Türkay, elektronik kelepçeyi reddettiğini açıklamış. Bu da çok ilginç bir açıklama.
Uzun da bir metni var. Belki buna da yarın daha uzun yer veririz. Bu, evet. Bu tarz ilk eylem olacak muhtemelen.
Evet, Türkiye'de benim de duyduğum ilk defa HDP'li İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir canlı yayın programında Ağrı Milletvekili HDP'nin Dilan Diraye Taşdemir'in Türkiye'nin ilk PKK'ya yönelik askeri operasyon düzenlediği Gare bölgesine gittiğini iddia etmişti. Ben Gare'ye gitmedim, itibar suikastı yapılıyor, yalandır, iftiradır demiş, onu da verelim. Ve bu şekilde ilk saati kapatalım. Bir de Selahattin Demirtaş'ın mektubu var içeriden. İyi misiniz, diyor. Önümüzdeki seçimler, partiler, kimlikler, inançlar arasında değil, iyiler ve kötüler arasında olacak. İyilerin tarafındaysanız yeriniz bellidir. Kararsız olmaya gerek yok, demiş. Ve demokrasi farklılıkların ittifakından çıkacaktır. Elinizi milletin boğazından da, boğaz içinden de çekin. Sakinleşin ve gözlerinizi kapatıp Kainatın sesine kulak verin. Derinden gelen bir uğultu duyacaksınız. Nedir o biliyor musunuz? Devran dönüyor. Uzayda bile demiş. Evet, şimdi ara.
Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
Günaydın Ahmet.
Günaydın.
Günaydın.
Günaydın sizlere.
Ufuk turuna Afrika'dan, Nijer'den başlıyoruz galiba.
Evet, bu sefer seçimlerle ilgili daha değişik ve bizim açımızdan demokratik değerler açısından daha olumlu bir haberle başlamak istedik bugün. Dün belirttiğim gibi Ömer, Nijer'de pazar günü seçimlerin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yapıldı. Ve bu Cumhurbaşkanlığı seçimleri birçok Afrika ülkesinde veya başka ülkelerde de, sırf Afrika'da değil, iktidardan bir türlü gitmek bilmeyen devlet başkanlarına karşı bir demokratik örnek teşkil ediyor. İki defa üst üste seçilmiş Cumhurbaşkanı Mamadou Issoufou seçimlere tabii katılmadı ama anayasayı değiştirmeye, kendisini üçüncü kere seçimlere katılma imkanı yaratmaya uğraşmadı ve seçimler birinci turu 22-27 Aralık'ta yapılan ve 28 adayın katıldığı ve aday olmanın çok kolay olduğu, çok az kısıtlama getirildiği seçimlerde ikinci tura iki aday kalmıştı. Şu andaki Cumhurbaşkanı Mamadou Issoufou'nun çok yakın çalışma arkadaşı, eski İçişleri Bakanı, 30 yıldır Mamadou Issoufou'yla beraber çalışan Muhammed Bazoum, oyların %39'unu alarak birinci gelmişti birinci turda. İkinci gelen aday ise Muhammed Usman, oyların %17'sini almıştı. Muhammed Usman da ilginç bir şahsiyet. Nijer'de 1960 bağımsızlığından sonra uzun bir askeri diktatörlük veya diktatörlük yönetiminden sonra 1993'te ilk defa serbest seçimlerle iktidara gelen başkan kendisi. Ama 3 yıl sonra o da bir askeri darbeyle devrilmişti. O zamandan beri ne zaman seçim olsa Muhammed Usman seçimlere katılıyor. Şimdi de ikinci aday olarak, çok seçilme şansı olmadığı söyleniyor. İkinci aday olarak oyların %17'sini alarak ikinci gelmiş. Nijer'de 1960'taki bağımsızlık, Fransız kolonisiyken bağımsızlığını elde eden Nijer'de 1960'tan bu yana 60 yıldan beri 6 seçim ve yanılmıyorsam 3 veya 4 darbe yaşandı. Yani neredeyse seçimler kadar darbelerin yaşandığı bir geleneği artık bozmaya çalışıyor, çıkıyor Nijer toplumu ve burada yönetimin, Mamadou Issoufou'nun da payı var. Tabii Muhammed Bazoum iktidardaki eski İçişleri Bakanı ama aynı zamanda iktidardaki demokrasi ve sosyalizm için Nijer Partisi'nin adayı. Bu tabii bütün ülke çapında örgütlenmiş bir parti. Mamadou Issoufou'nun üye olduğu parti oradan seçilmişti Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla tabii bütün Nijer çapında örgütlenme imkanına sahip Muhammed Bazoum. Buna karşılık diğer adaylar genellikle daha bölgesel veya etnik kökenlerine dayanarak oy alıyorlar. Bu tabii Nijer'de de bir etnik köken çatışması veya bölgecilik çatışmasını gündeme getiriyor. Bu açıdan da Muhammed Bazoum'un bir avantaj olduğu söyleniyor. Muhalefetin Muhammed Bazoum'a yönelttiği eleştiri ise kendisinin Nijer doğumlu olmadığı iddiası. Öyle bir iddia var. Libya veya Çad doğumlu olduğu iddia ediliyor. Muhammed Bazum hem Libya hem Çad'da, esas Libya'da ama hem Çad'da ve Nijer'de yerleşik olan ve Nijer'de çok çok küçük bir azınlığı teşkil eden bir Arap sülalesine veya kabilesine veya grubuna dahil. Dolayısıyla kendisine Nijer'de beyaz deniyor. Çünkü diğer Nijerler gibi siyah değil.
Güzel ama ne kadar yani, göreceli olduğunu.
Böyle, aynen, onun için söyledim. Ne kadar göreceli o bu beyaz siyah kavramlarının ne kadar göreceli olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda muhalefetin biraz bir ırkçı temalı bir kampanya yürüten kesimi ise bir beyazın yönetimini istemiyoruz diyorlar. Muhammed Bazum daha çok biliyorsunuz Afrika'da siyahlar Arap asıllı, özellikle Mali'de, şeyde, Moritanya'da falan Arap asıllılara beyaz derler. Tam simsiyah olmadıkları için. Muhammed Bazum dediğim gibi hem eski İçişleri Bakanı olarak hem de Demokratik ve Sosyalizm için Nijer Partisi'nin adayı olarak seçimleri ikinci turunu, pazar günü yapılan seçimlerin ikinci turunda yapılan tahminlere göre, dün yapılan tahminlere göre oyların %58 civarında alarak %60'a gelmesi bekleniyordu zaten. %58'ini alarak önde götürdüğü söyleniyor. Birkaç gün içinde sonuçlar gelecek ama dün Ömer'le de konuştuğumuz gibi Nijer'de hiç olmazsa bu dünyanın bu karma karışık ortamında iktidarın el değiştirmesi, seçimlerin yapılabilmesi, iktidardaki kişinin koltuğuna yapışmaması ve bir makul, demokratik, barışçıl bir iktidarın el değiştirmesi gerçekleşebilmesi açısından takdire değer bir örnek oluşturuyor.
Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bile bu ciddi şekilde şüpheye düşülecek olaylar zinciri yaşanmışken hele büsbütün önemli bir örnek sayılabilir yani.
Evet, tabii birinci tur seçimlerde bir de milletvekili seçimleri yapılmıştı Nijer'de. Milletvekili seçimlerinde de 166 milletvekillik parlamentoda Demokrasi ve Sosyalizm için Nijer Partisi 80 milletvekilliğini alarak mutlak çoğunluğu almamış, kazanamamış olsa bile bağlaşık partileriyle beraber parlamentoda çoğunluğu elde edecek gibi gözüküyor. Ama aynı zamanda da yani öyle parlamentonun %60'ını, %70'ini, %80'ini kontrol eder durumda da değil. O bakımdan Nijer ilginç bir ülke. Yalnız bütün bu olumlu tabloyu karartan bir şey de oldu. Onu da belirtmek lazım. Seçimlerin yapıldığı, ikinci tur seçimlerin yapıldığı geçen pazar günü sabahı Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu'nun 7 üyesi Mali'ye yakın Güneybatı bölgesinde, Mali, yani Nijerya'nın Mali sınırına yakın Güneybatı bölgesinde araçları seçim sandıklarına giderlerken araçları bir mayın çarpması veya patlaması sonucunda 7 üye öldüler ve seçim bir anda tabii bu 7 kişinin, 7 seçim görevlisinin ölümüyle yasa dönüştü. Bu Nijer'in bu bölgesi, yani 3 sınır bölgesi dediğimiz Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun sınırların olduğu bölge çok yoğun, hem Boko Haram hem de Maghreb İslami Cihat örgütünün yoğun saldırısı altında. Bu birkaç ay önce bu bölgede 200'e yakın kişinin öldüğü bir saldırı gerçekleştirmişti gene. Ya Boko Haram ya da İslami Cihat örgütü. O bakımdan da bu bölge motosikletlerle gelerek yapmışlardı. Bu bölgede gece ve gündüz motosiklet kullanımı yasak. Bir önlem olarak. Ama Nijer, bütün bunlara rağmen Nijer'de seçimlerin başarıyla yapıldığı ve bir demokratik, en azından bu çerçevede demokratik bir kurumsal yapının korunduğunu söyleyebiliriz. Nijer çok yoksul bir ülke biliyorsunuz. 22 milyonluk çok büyük bir toprak ama 22 milyon yaşadığı dünyanın en yoksul 20 ülkesinden bir tanesi. Genellikle hayvancılık ve tarımla uğraşan bir nüfusu var. Türkiye'nin de Nijer'de kendisinin bir ilgi alanında olduğunu belirten girişimleri eksik kalmıyor. Orada bir Nijer'in hangi ülke tarafından daha çok etki altında tutulabileceği çatışması da özellikle Türkiye ve Fransa arasında Nijer'de devam ediyordu son birkaç aya kadar. Son dönemde bilmiyorum nasıl gelişmeler oldu. Buradan başka bir, bunun tam tersi bir bölgeye, durumun tam tersi olduğu bir bölgeye geçelim isterseniz, Birmanya'ya. Birmanya'da 1 Şubat'ta ordunun darbe yapmasından sonra halk hareketleri azalmak yerine giderek artarak, büyüyerek devam ediyor. Bu hafta sonu darbeden beri en büyük sokak gösterilerinin yaşandığı dönem oldu. Ve maalesef cumartesi günü polis ve askerlerle göstericiler arasında olan karşılaşmada ya polisin ya da askerlerin gerçek mermi kullanması nedeniyle iki kişi öldü. Daha önce de 10 gün önce yine bir çatışma gösteri sırasında başından yaralanan bir kızın da Cuma günü ölmesiyle maalesef 3 kişinin öldüğü gösteriler. Pazartesi günü, hafta sonunda epey ciddi bir kalabalık sokaklara inmişti Birmanya'nın belli başlı kentlerinde. Pazartesi günü bu çok daha büyük bir boyuta ulaştı. Pazartesinin şöyle bir özelliği var. 22 Şubat Birmanya'da bu tür sayılar üzerinden anlam atfetme geleneği yüksek olduğu için 22 Şubat 4 tane 2'nin yan yana geldiği bir anlamlı gün olarak addedilmiş. 22-21. Ve bu 1988'de askeri yönetime karşı çok büyük ayaklanmaların olduğu gününle benzer bir sayıların yan yana geldiği bir günmüş. O da 8 Ağustos 1988'deki o büyük yürüyüşün de 4-8'in yan yana geldiği 8-8-88. Dolayısıyla dün bu 8-8-88'in bir yansıması olarak algılandığı için çok büyük bir, yüz binlerce Birmanyalı belli başlı kentlerde sokakları doldurdu dün. Ve kendilerini artık sivil itaatsizlik hareketi olarak tanımlıyorlar. Bu da önemli bence, çünkü bir sivil itaatsizlik denen şeyin tam ne olduğunu çok açık biçimde gösteren bir hareket. Genellikle pek anlaşılmaz sivil itaatsizlik hareketleri. Bu tam anlamıyla bir sivil itaatsizlik hareketi ve Birmanya ordusu şimdi Birmanya yönetimi, şu anda ordu yönetiyor. Birmanya yönetimi 1988'de yüzlerce kişinin ölmesine neden olan o polis ve asker saldırısı veya baskısıyla ölmesine neden olan baskı eylemlerinin tekrarlanmayacağını ama insanların sakin olması gerektiğini söyledi ama giderek daha giderek daha fazla silah kullanmaya başladılar. 640 kişi şu anda tutuklu durumda. Fakat tutuklu olanların da profilleri ilginç Ömer. Özdeş belki daha iyi izlemiştir. 640 tutuklunun içinde çok büyük çoğunluk grev yapan devlet memurları, banka çalışanları, demiryolu işçileri.
Evet, demiryolu diyecektim ben de.
Öyle mi? Ha. Başka var mı? Ben 3 tane şey gördüm ama esas bunları tutuklamışlar.
Öğretmen falan.
Öğretmenler, evet.
Evet, kamu çalışanları ağırlıklı yani.
Kamu çalışanları. Çünkü onu tam öğrenemedim. Özdeş'ten belki izlemişsindir. Bir genel grev çağrısı var değil mi aynı zamanda? Ha,
evet. Evet. Ya, ve milyonların katılması bekleniyor. İşte
yok,
ben de onu
dün gerçekleşti bu.
Ha, gerçekleşti mi?
Evet, dün sabah başladı. Birkaç milyon diyor muhalefet. Bu 25 kurumun az evvel Ahmet Bey'in bahsettiği sivil itaatsizlik hareketinin çağrısıydı. Hafta sonu cumartesi iki kişi öldürüldükten sonra pazartesi için genel grev çağrısı yaptı. Ciddi de bir katılım oldu. Ama tam da Ahmet Bey'in yine bahsettiği gibi gerçekten bir sivil itaatsizlik eylemi oldu. Polisin müdahalede bulunduğu yerlerde oradan kaçıp başka yerlere doğru yürüyüşe devam etti. Hiç karşı karşıya gelmemeye çalıştılar.
Evet. Onu öğrenmeye çalışıyordum ben. Tamam, çok güzel. Bu Birmanya'da bu hareketin bir başka sonucu da Facebook'un 21 Şubat'ta Birmanya ordusunun resmi hesabını kapatması oldu. Şiddet çağrıları yapıldığı gerekçesiyle bu Birmanya ordusunun adı Tatmadaw biliyorsunuz. Tatmadaw True News diye bir sitesi var Birmanya ordusunun. Tatmadaw'ın doğru haberleri diye. Bu doğru haber lafının geldiği yerde bir dikkat etmek lazım biliyorsunuz. Genellikle True News dediğimiz zaman bunun tam tersi
savaş barıştır.
Savaş barıştır diyeyim, evet. Ve fakat çok ilginç bir şey, bu vesileyle öğrendim. Birmanya'da Facebook kullanımı çok çok yaygınmış. Ama ülkede hemen hemen herkes Facebook kullanıyormuş ve neredeyse internet demek Facebook demekmiş Birmanya'da. Ve 2018'de Rohingya katliamları sırasında Facebook çok eleştirildi Birmanya'da. Çünkü Facebook üzerinden ordunun başta olmak üzere ama Budist rahiplerinin de Müslüman Rohingyalara yönelik nefret söylemlerini, şiddet çağrılarının Facebook üzerinden yayıldığı ve Facebook'un buna hiçbir şey önlem almadığı eleştirileri getirmişti. O dönemde Facebook'un şimdi geriye dönüp arşivlerden buldum. Facebook'un savunması, efendim bizim elimizde 4 tane Birmanca bilen personel var. Dolayısıyla yetersiz kalıyoruz. Bir de Birmanca, Malayca'nın alfabesinin harflerini bizim programımız deşifre etmekte zorluk çekiyor. O yüzden de atlıyoruz bazı haberleri demişlerdi. Şimdi ise Facebook Tatmadaw'ın sitesini kapatma kararı aldı. Buna da ordunun şiddetli bir tepki gösterdiğini görüyoruz. Evvelsi günden itibaren Facebook'u kendilerine yönelik bir sansürün ve uluslararası komplonun parçası olmakla suçluyorlar. Birmanya'da bu iş yatışacağı benzemiyor ve gözlemcilerin söylediklerine göre büyük ölçüde Birmanya ordusunun başındaki darbeyi yapan generalin ve Birmanya ordusu generallerinin böyle bir tepki beklemedikleri ve biraz şaşkınlık içinde oldukları iddia ediliyor. Son olarak Cezayir'e geçmek istiyorum. Cezayir'de dün Cezayir'deki Hirak hareketinin, Hirak biliyorsunuz hareket demek. 2 yıl önce Cezayir'in güneyinde başlamıştı bir Cezayir'in başına çöreklenmiş olan yönetici kimliğinin gitmesini talep eden ve o dönem hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı dönem Bouteflika 4. kere yeniden seçilmek için yasaları değiştirmeye kalkmış ve insanlar yeter artık demişlerdi hatırlayacaksınız. Bu Hirak hareketinin 2. yıl dönümü 22 Şubat ve çok büyük bir katılım oldu Cezayir'de. İnsanlar bir gün önceden yola döküldüler. Hirak kutlamasını, anmasını, ikinci yıl dönümü anmasını yapmak için. İlginç olan tabii şu anda iktidarda olan, yani seçilmiş olan Başkan Abdülmecit Tebbu'nun bu yıl dönümünü aynı zamanda iktidarın da desteklediği bir yıl dönümü olarak sunması. Ama göstericilerin fikri pek öyle değil. Çünkü atılan sloganlardan bir tanesi takvim bir hiledir. Yani onun seçilmesi, seçilmiş olması bize karşı yapılmış bir hiledir. Sloganının çok yaygın biçimde kullanıldığı. Generaller çöpe, halk bağımsızlık istiyor, özgürlük istiyor sloganlarıyla halkın yürüdüğü bir Hirak gösterileri yapıldı dün ve bu ikinci yıl vesilesiyle de iktidardaki bir türlü her şeye rağmen değişmeyen o Cezayir kaynaklarının üzerine çöreklenmiş olan kliğin gitmesi ve Cezayir halkının bağımsızlığını bu klikten bu klikten özgürleşmesini talep eden göstericiler yeniden harekete geçmeye hazırlanıyorlar izlenimi edindim doğrusu. Cezayir'de hala bir büyük değişim talebi toplumdan gelmeye devam ediyor. Ama Cezayir yönetimci kliği ise mümkün olduğu kadar az taviz vererek değişimi geciktirmeye, yani değişmemeyi sağlamaya ve kendi iktidarlarını yapışmaya, kaynakları bölüşmeye devam etme niyetlerini gösteriyorlar. Evet, durum bu.
Evet. Yani Ekvador'daki duruma da bakacak. Gelecek hafta belki
daha ayrıntılı olarak. Gelecek hafta bakalım. Çünkü Ekvador'da hala durum çözülmedi. O ikinci gelen yerli aday mı yoksa sağcı aday mı ikinci gelecek hala çözülmüş durumda değil. O yüzden onu gelecek haftaya alalım.
Niye bırakalım. Tamam. Peki çok teşekkürler Ahmet.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
Açık Gazete.
Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Günaydın Güven Bey, merhabalar.
Merhaba, günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Bugün konuğumuz Mehmet Emin Korkmaz. Siz tanıtımını yapar mısınız lütfen Güven Bey?
Tabii, bugün konuğumuz kardiyoloji ve iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Emin Korkmaz. Hoş geldin Mehmet öncelikle.
Hoş bulduk Güven, çağırdığınız için çok teşekkür ederim.
Bugün uzun zamandır benim aklımda olan, Mehmet'le de bir süre önce konuşmuştuk, bir türlü fırsat düşmemişti, bir konudan bahsedelim istiyorum. Besinsel ekler, yani süplemanlar ve vitaminlerin önemi, gerçekten bir faydaları var mı yok mu, bu konuda epeydir bir tartışma sürüyor. Şimdi bir de üstüne salgın günlerindeyiz. Ne yiyip ne içtiğimiz daha da önemli hale geldi ya da öyle söyleniyor. Bu konuları bilimsel veriler ışığında güvenilir bir şekilde açıklayabilecek çok fazla insan yok. Yani ben bu literatüre baktığım zaman hep böyle aslında aklım karışıyor. Çünkü bir söylenenin tersinin söylendiğini de görüyorum. Her kafadan bir ses çıkıyor falan. Bu açıdan bize yol gösterecek güvenilir bir kaynak bulmanın da mutluluğu içindeyim. Ben konuğumuzu tanıtıp sözü ona bırakayım. Mehmet Korkmaz, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun. Dahiliye uzmanlığı da Oradan daha sonra da Amerika'daki Texas'taki Baylor Tıp Fakültesi'nde kardiyoloji çalışmaları yapıyor. Daha sonra Türkiye'ye dönüyor. Önce Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, daha sonra da Ankara Güven Hastanesi'nde 2003'ten bu yana çalışıyor. Güven Hastanesi'nde kardiyoloji bölüm başkanı. Pek çok uluslararası profesyonel üyeliği ve ödülleri var. Bir de kendisinin bir web sitesi var. Çok faydalı, güzel hazırlanmış bir site. drmehmetemin.korkmaz.com diye. Ben bu sitenin bağlantısını da bu programın duyurusuna koyacağım. Çünkü orada Profesör Korkmaz'ın yayınları, sağlık üzerine yazıları, videoları, kaynakları hepsini bulmak mümkün. Peki şimdi zamanında vitaminlere para harcamış, işte omega 3 alayım, C vitaminini eksik etmeyeyim falan demiş olan bir kişi de olarak sana sorayım, bir faydası oluyor mu Mehmet vitaminlerin?
Soruya hemen hayır diyerek cevap vereyim. Bir de ufak bir ayrım yapalım. Şimdi bu ekler, ekleri ben tercüme edemiyorum. Katkı maddeleri falan mı desek, ne desek, suplement mi desek bilemiyorum. Onlarla vitaminleri birbirinden ayırmak lazım. Mesela biraz önce bahsettiğin omega 3 ve omega 6 yağ asitleri vitamin değil. Vitaminler nedir? Bir izin verirsen orada ondan başlamak istiyorum. Şimdi vitaminler yeni sentezlenmiş, yeni tarif edilmiş ürünler denebilir. En fazla 100 yaşında, 1912 yılında Kazimir Funk isimli sanıyorum bir Macar kimyager B vitaminleri üzerinde çalışırken, o zaman tabii B'nin B olduğu bilinmiyor, vital amin şeklinde isimlendiriyor. Yani hayati ve amin yapıda. Oysa ikisi de doğru değil. Çünkü bazı vitaminler vital değil ve birçoğu da amin değil. Daha çok komplike yapıda. Ama her neyse, yani tabii 1912, birkaç sene sonra E vitamini sentezlenebiliyor. Birkaç sene sonra bunu takip eden B vitaminleri ortaya çıkıyor filan. 100 sene sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde 28 milyar dolarlık, sadece vitaminler, bu suplement kısmı değil, küresel ölçekte 68 milyar dolarlık bir pazar haline geliyor. 13 tane vitamin var. 13 tane vitamin var. Bunlar A'dan E'ye isimlendiriliyor. Bir de alakasız bir K vitamini var. Aradaki harfler bazen H vesaire gibi vitaminler vardı ama bunlar daha sonra B vitamini grubu olduğu anlaşıldığı için B1, B2, B6, B12 vesaire diye gitti. Toplam 13 vitaminimiz var. Şimdi bizim derdimiz bu vitamin konusunda aslında C ve D ile sınırlı. Bunlardan da birazdan daha derinlemesine bahsedeceğim. Yani bugün kimse K vitamini almak için çırpınmıyor veya A vitamini için almak için çırpınmıyor. Bir zamanlar A vitaminiyle de ilgili bir pazar vardı. Fakat A vitamini tehlikeli bir şekilde birikme eğiliminde. Yağda eriyen iki vitaminden bir tanesi, iki grup vitaminden bir tanesi D ve A. Mesela gebelerde ciddi teratojenite yapıyor. Yani fetüs üzerinde anomalilere sebep oluyor. Bir de cilt hastalıkları yapıyor bu A vitamini biriktiği için. D vitamininin de birikmesi söz konusu. O yüzden A yıllardır, belki 70'li yıllardan beri kimse A'nın üzerinde al size iyi gelir öyle sonsuza kadar yaşarsanız demiyor. K vitamini de öyle. K vitamini de pıhtılaşma faktörlerini sentezlettiren bir vitamin. Bir de çok bol bulunuyor. Mesela bir tane, bir sap brokoli yeseniz belki bir aylık K vitamini ihtiyacınızı alıyorsunuz filan. Bütün şey, çırpınma C ve D üzerinde. Bir de biraz önce senin bahsettiğin bu omega yağ asitleri ile alakalı. Şimdi nasıl çıktığına eğer izin varsa çok kısaca bir değineyim. Mesela 1995'te Russell Ross'un çığır açan bir makalesi var. New England Journal of Medicine'da yayınlandı. On the Pathogenesis of Atherosclerosis diye. Atherosclerosis'in patogenesi üzerine. Bunu bütün kardiyologlar bilir, okumuştur, okumalıdır filan. Burada Ross ilk defa bu damar sertliği gelişiminde oksidasyondan söz etti. Patogenezdeki oksidasyondan söz etti. Bu kötü kolesterol diye bildiğiniz LDL molekülü damar endotelinden içeri giriyor ve orada oksitleniyor. Oksitlenmiş LDL orada hapsoluyor, trap oluyor, çıkamıyor. O LDL'yi oradan kaldırmak için çöpçü hücreler geliyor vesaire, yangı oluyor, bilmem ne oluyor. Damar sertliği ortaya çıkıyor. İşte bu faktör, yani oksidasyon lafı, LDL'nin oksitlenmesi lafı. Bir de bir başka büyük bilim adamının Linus Pauling'in işin içine girmesiyle C vitamin çılgınlığı başlıyor. Linus Pauling'i dinleyicilerimize anlatmak isterim. Linus Pauling 20. yüzyılın en ünlü bilim insanlarından birisi. Hatta işte Einstein'la vesaire ilk 20'ye giren bir insan. O da kimyacı, tıp doktoru değil. Pauling biyokimyanın babası kabul ediliyor ve dünyada kaç kişi var bilmiyorum ama iki tane Nobel ödüllü birisi. Bir tanesi kimya Nobel'i var Pauling'in. Bir tanesi de insan barış Nobel'i var. Özür dilerim, insan hakları değil. Barış Nobel'i var. Aktivist bir adam Pauling aynı zamanda. Dünyadaki açlık için gösterilere katılıyor. Bu meşhur Manhattan projesine karşı çıkan, atom bombasının yapımına karşı çıkan mektuba imza atıyor. Hatta böyle 60'ların genç hareketlerinde bile Pauling en ön sıralarda yer alıyor. O yüzden çok prestijli bir adam. Çok prestijli bir adam. Öyle böyle değil. Pauling 70'lerde bir yazı yazıyor. O da gene Necim'e, New York Journal Medicine'a editöre mektup şeklinde bir yazı yazıyor. Bu mektupta diyor ki işte ben ve işte arkadaşım doktor bilmem kim birkaç hastaya çok yüksek dozda C vitamini verdik ve bu C vitamini sonucu bunların kolon kanserlerinin ilerlemesi yavaşladı. Bağırsak kanserlerinin ilerlemesi yavaşladı. İyi geldi filan. Şimdi Pauling artı bundan bir 10-15 sene sonraki antioksidasyon hipotezi, korkunç bir oksidasyon hipotezi, antioksidan vitamin çılgınlığına sebep oluyor. Pauling zaten takıntılı bir şekilde ömrünün son yıllarını C vitamini üzerinde harcıyor ve bütün iyi ününü de yok ediyor diyebilirim. Hatta çok trajik bir şekilde kendi eşi, o da bir bilim insanı meşhur, bir gastrointestinal kanser oluyor. Ona da yüksek doz vitamin vererek, C vitamini vererek tedavi etmek istiyor ve karısı erken kaybediliyor. İnternette bakacak arkadaşlar, dinleyiciler olacak olursa, çocuklarının bu konuda çok ağır sözleri var, babasının annelerini tedavi ettirmediği şeklinde falan. Ondan sonra C vitamininin antiviral etkinliği olduğunu söylüyor. Megadoz C vitamininin bunamaya iyi geldiğini söylüyor falan. Pauling kendi başına C vitaminini meşhur ediyor, öyle söyleyebilirim. Bu antioksidan özellikleri sebebiyle de damar sertliğine iyi gelecektir bunlar deyip müthiş de bir de kardiyoloji alanında kullanım başlıyor C ve antioksidan özelliği olduğu için E vitaminini. Şimdi
ama yani ben hatırlıyorum eski zamanlardan, bu çılgınlığın olduğu zamanlarda ben de bu vitamin işlerine biraz merak salmıştım. Öyle hani bir portakal yedin, iki mandalina yedin, bunlardan alabileceğin bir vitamin değil, değil mi? Çok yüksek dozlardan bahsediyordu ve vücut biriktirmiyor C vitaminini. Dolayısıyla gerekmeyen kısmı da kullanılmaz, atılır, merak evet. etmeyin falan gibi şeyler okuduğum
evet,
hatırlıyorum.
Evet, Pauling'in iddiası oydu. Megadoz C vitamini savunuyordu. Çok yüksek doz C vitamini alınmasını savunuyordu. Hem bu antiviral etkisi olduğunu ileri sürdüğü etkisinden dolayı hem de demans için kullanılmasını, yüksek dozda kullanılmasını söylüyordu. Ama sonuçta C vitaminiyle yapılan hemen her şey, binlerce, on binlerce çalışma negatif sonuçlandı. Hem epidemiolojik çalışmalar negatif sonuçlandı, hem girişimsel çalışmalar negatif sonuçlandı. O yüzden C vitaminin bugün için ne antiviral, ne antikanser, ne antidemans, ne antiaterosklerotik etkisi olmadığını biliyoruz. Bu kanıta dayalı bilgi. Yani plasebo kontrollü, çift kör, randomize çalışmalardan elde edilmiş bilgi. Anekdotal evidence değil. Ben tedavi ettim de dedeme o kadar verdim iyileşti değil. Kanıta dayalı bilgi. C vitamini bugün hiç aklı başında bir insanın, hekim olarak söyleyeyim, hekimin reçete etmemesi gereken veya etmediğini düşündüğü bir molekül haline geldi.
Şimdi eksik olduğu durumlar hariç değil mi? Yani vitamin işte yani gıdalardan bir kısmını alıyoruz filan. Zaman zaman eksiklik olabiliyor. İşte iskorbut hastalığına yol açıyor. Denizcilerde şu bu filan. Bu gibi durumlarda eksikliğin tamamlanması da bir sakınca yok. Hatta gerekli.
Tabii. Bütün eksiklikler.
şey faydalı olmayan diye anladım.
Tabii bütün eksikliklerin giderilmesi lazım. Ancak ben size şunu söyleyeyim. Yaklaşık 40 senedir klinisyenlik yapıyorum. Hayatımda bir tane skorbit, bir tane beriberi veya bir tane raşitizm görmedim. O kadar hani insanoğlunun beslenmesi son 40-50 sene içerisinde düzeldi ve yükseldi ki vitamin eksikliklerinin nerede nasıl gözüktüğünü pek bilmiyorum. İran'da bir grup insan var. Çocuklarına kirli toprak yedirdikleri söyleniyor. Doğru mudur, değil midir bilmiyorum. Mesela onlar da bu yedikleri toprağa bağlı olarak D vitamini alımı ciddi bozuluyor. Çocuklar rickets geliştiriyorlar. Erişkinlerde raşitizm oluyor vesaire. Ama onun dışında hakikaten görmedim. Uzak Doğu'da Çin'in bazı fakir bölgelerinde gene 1960'lar, 70'ler eski kültür devrimi yıllarında filan sadece pirinçle beslenen insanlarda bazı B vitamini eksikliklerinin olduğu söylenirdi. Ama biz klinisyen olarak ben on binlerce insan görmüştüm. Bir tane bile klinik olarak anlamlı vitamin eksikliği görmedim. Bu C vitamininin tarihsel olarak iyi bilinmesi bir sebebi de biraz önce bahsettiğim iskorbit veya skorbit. Bu aslında bütün hayvanlar C vitamini sentezliyor. Onu biliyor musunuz? Yani insan kusurlu bir hayvan, insan kusurlu bir canlı. 63 milyon yıl önce ortak atalarımızın bu GULO, GULO geni diye bir gen var. Bizde de C vitamini sentezleyen bir gen var. Ama bu gen artık yalancı gen, püsödegen, bir işe yaramıyor. Yani 63 milyon yıldır sentezleyip çocuklarımıza da geçiriyoruz C vitamini sentezleyememe genini. Mesela bu primatlarla lemurların atasına ne denirse bilmiyorum. Oradaki ayrımda olan bir fark. Mesela lemurlar sentezleyebiliyor C vitaminini ama hiçbir primat sentezleyemiyor. Bunların da başına bir iş gelmiyor çünkü primatlar genellikle yeşillikle besleniyorlar filan. Yani avcı toplayıcı atalarımız da öyle. Onun dışında insanlar da okyanusa çıkmadan önce böyle bir ihtiyaç duymuyorlardı. Ancak uzun yolda filan başlarına C vitamini eksikliği geldi. D vitamini dediğimiz şeye gelecek olursak D vitamini vitamin de değil aslında. Çünkü insan sentezleyebiliyor D vitaminini. O yüzden tarifi gereği vitamin değil. Sentezlenebilen bir şey ama E'ye benzerliği sebebiyle, yağda eriyebilirliği sebebiyle filan böyle bir yanlış anlaşmayla D vitamini olarak adlandırılmış D vitamini. Şimdiki çılgınlığımız Pauling'in C'sinden ziyade D vitamini. Bugün neredeyse her derde deva olarak kullanılmak istenilen D vitamini. Hem de nelerde kullanılıyor. Mesela diş et periodontitisle yani diş eti iltihaplanmalarında da COVID'de de kadın gebelerde gözlenen tansiyon yüksekliği preeklemsi denen bir tansiyon yüksekliği formu var. Onda da kemikleri korusun diye de hareket bozukluklarında titreme de filan Parkinson hastalığında veya diğer hiperkinetik hareket bozukluklarında yani aklınıza gelen gelmeyen her yerde kullanılıyor. Ama aslında D vitamini kalsiyum metabolizması için gerekli bir kofaktör. Kalsiyumu emecek, kalsiyumu kemiklere yerleştirecek. Bunun dışında bağışıklık sisteminin de destekleyen özellikleri var. Ama temel şeysi kalsiyum metabolizması. Yani o yüzden neden diş eti iltihabında, neden hipereklemside falan kullanılıyor anlamak mümkün değil. Ama gerçekten bir çılgınlık söz konusu. COVID'le birlikte de çok artan bir çılgınlık söz konusu.
Şimdi benim dikkatimi çeken bir şey şuydu, bu vitaminler konusunu merak ettiğim yıllarda. Vitaminler üstüne el kitapları var, Amerika'da satılır işte hangi vitamin ne işe yarar diye anlatıyor. Onları aldığınız zaman merak ettim mesela, bakıyorum işte D vitamini. Aman böyle müthiş dozlarda almanın her şeye şuna faydası var buna faydası var yazıyor kitap. Peki C vitaminine bakıyorum, o da öyle. A vitamini hepsi öyle işte, derken yanında magnezyumdur, şudur budur işte bütün katkı maddeleri, omega 3'ler falan. Yani kitabı baştan sona okursan aslında her şeyden böyle müthiş dozlarda alman gerektiği ve alırsan da süper bir insan olacağın kanaati ediniyorsun. Fakat tabii kimse öyle okumuyor. Çünkü herkes bir vitamini merak ediyor. Açıp ona bakıyorsun. Onu okuduğun zaman da alayım bundan diye ikna alıyorsun. Böyle bir acayiplik vardı. Dikkatimi ilk çeken şey buydu diye hatırlıyorum. Yani sen diyorsun ki bu kadar vitamin komplekslerine falan paralar verdik. Boşuna bir işe yaramadı.
Pardon, belki ben de şeyi sormak istedim. Yani D vitamini bir de güneşten elde edilebilen bir şey olarak geçiyor. Bu konuda da bir iki kelime söylemek mümkün mü?
Tabii tabii. D vitamini dediğim gibi vitamin değil. İnsan organizması C vitaminin aksine D vitamini sentezliyor. D vitamininin sentezi biraz karmaşık bir şey. İki organ başlıca içeriyor. Bir tanesi cilt, bir tanesi karaciğer. O yüzden ciltte D vitamininin ultraviyoleyle karşılaşıp belli bir form değiştirmesi lazım. O yüzden de güneşlenmek D vitamini sentezini arttıran bir şey. Hatta böyle bakacak olursanız Our World in Data'da bile var. Aylık güneş veya senelik güneş alma miktarları ve serum D vitamin düzeyleri arasında o bölgelerde yaşayan insanlarda kuzeye doğru gittikçe azalan, ekvatora doğru indikçe artan serum D vitamin seviyeleri söz konusu. Evet, D vitamininin sentezlenmesi için güneş gerekli. Ama ne kadar? Mesela günde 15-20 dakikalık işte kol, yüz gibi vücudun %8-9'luk bir bölgesinin güneşle teması yeterli D vitamini sentezletmek için. Ama tabii her tarafı kapalı, hiç güneşe çıkmayan, dışarı çıkmayan insanlar için falan bu bir problem oluyor. Gerçekten oluyor. D vitamini eksikliği gösteriyorlar. Ama onun dışında mesela sokağa çıkan ve belli miktarda güneşlenen insanlarda D vitamini eksikliği ciddi bir sorun olarak gözükmüyor.
Peki bir de B ve B12 özellikle var. Bir de o tartışma epey yaygın. Pardon Güven Bey, sözünüzü kestim.
Yok, rica edeyim, buyurun.
Haklısınız. Evet, şimdi B kompleksleri içerisinde B12 kırmızı küre eritrosit kan hücresi yapımında gerekli bir vitamin. O yüzden B12 eksikliğinde bir çeşit kansızlık oluyor. Makrositer anemi deniyor ona. Oradaki eritrositlerin boyutları büyük oluyor kırmızı kürelerin. Makrosit lafı oradan geliyor. Bu B12 eksikliğinin bir sonucu. B12 aynı zamanda sinir iletisinde ve beyinde de gerekli bir şey, vitamin. O yüzden B12 eksikliği bazı nörolojik bozukluklarda eğer ciddi ise hakikaten rol oynuyor. Bir de B12 emilmesi çok karmaşık bir vitamin. Önce B12 almanız lazım. Aldığınız zaman midede intrinsic faktör diye özel bir faktörle bağlanması lazım. Ta oradan gidip ileumdan emilmesi lazım. O yüzden atrofik gastrit denen, yani midenin atrofisiyle, hücrelerinin kaybıyla giden ve yaşlanmayla birlikte çok sık olan bir durumda intrinsic faktörü kaybediyorsunuz, B12 eminiminiz bozuluyor. Veya kolon kanseriniz, başka bir sorun, kolondaki bir parça B12'nin emildiği yer çıkartıldı veya oranın iltihabi durumları. Yani B12'nin emilimi sıkıntılı olabilir. Bir de diğer bir sorun, vejeteryanlar, et yemeyen insanlarda da B12 eksikliği meydana gelebilir. O yüzden bu şimdiye kadar bahsettiğimiz vitaminler, yani C, D ve B12 kıyaslayacak olursak en sık eksikliğiyle karşılaşılabilecek vitamin B12 vitaminidir. Yerine koyması çok kolaydır. Zaten bütün vejetaryen diyetlerde önerilir, işte ara sıra yaptırın filan diye. Eğer midede emilim bozukluğu varsa kalçadan intramüsküler kas içine yapılması gerekir filan. B12 evet, daha sık eksikliği karşılaşılan ve hem kansızlık hem de sinirsel bozukluklara yol açabilen, yani bu sayılı üçlü içerisinde en klinik öneme haiz vitamin eksikliği diyebilirim.
Ben de şunu sorayım. Şimdi yaklaşık 100 sene önce vitaminler konusu belki hiç bilinmezken neredeyse, bugün milyarlarca dolarlık bütçelere sahip olan bir endüstri haline gelmiş özellikle. Yani vitamin üretenler, satanlar, pazarlayanlar, tabii böyle olunca bu işten çıkar elde etmek isteyen şarlatanlar da, sahtekarlar da çıkıyor ortalığa, götürüyorlar, ortalıkta görüyoruz filan. Belki işin biraz bu tarafına da değinerek programın son kısmını tamamlayabilir miyiz?
Şimdi metalaşmış tıp, eğer fırsat verirseniz hakikaten anlatmak istediğim bir konu. Çağımızın önemli bir sorunu, tıp politikleşti, politika tıplaştı filan, öyle bir şey oldu ve hepsi birden metalaştı. Jason Moore buna kapitülosen diyor ve biz de burada yaşıyoruz. Yani bu bir iklim aslında. Yani sadece açgözlü, para kazanmak isteyen ilaç endüstrisinin yarattığı bir şey değil. Onlar bu işin içinde ve hiç masum değiller. Yanlış anlaşılmasın. Ama onun dışında işte Preza'da çalışan insana da diyorlar ki sen 130 sene yaşayacaksın. Onun için birkaç tane vitamin al filan. Onlar yani talep de yüksek, arz da yüksek filan. İki taraflı bir şey dönüyor burada. Aklıma bir şey geldi. Aldous Huxley'in şöyle bir sözü var. Tıp o kadar ilerledi ki diyor, sağlıklı insan kalmadı artık. Şimdi burada büyük para dönüyor. Gerçekten büyük para dönüyor. Ve benim gençliğimde, yani çok uzun bir süre değil, benim çalıştığım yıllarda biz hastaları tedavi ederdik. Yani bize bu öğretilirdi. Ve yapmak istediğimiz şey de onlara bir fayda sağlamaktı. Fayda diye de ölçülebilir bir şey seçerdik. O da ölüm. Yani biz bir insanın hayatını uzatabiliyor muyuz yaptığımız işte? Şimdi bu benim yetiştirildiğim dönemdeki tıp geldi size bir yelpazeye. Ölçülebilir ölüm, kalp krizi sıklığı, inme, bunların azaltılması gibi ölçülebilir hard endpointler oldu size. Yaşam kalitesinin ölçülmesi, işte sosyal bilmem neyin ölçülmesi filan. Bu da yeterli olmadı. Tıp risk tıbbı haline döndü. Şimdi artık herkes risk altında. Siz bir tane insanı yakaladığınız zaman diyorsunuz ki ah kardeşim tamam senin bilmem neyin eksik, senin şöyle şöyle bir şey olma riskin var. İşte kolesterol seviyen bu, ateroskleroz riskin var. Serum PSA düzeyin böyle, prostat kanseri riskin şu. Her şey risk. Aslında biz hasta filan tedavi etmiyoruz. Olmadık bir risk tedavi ediyoruz. Şimdi matematiksel olarak bakacak olursanız o insanın başına o olay gelmediği takdirde risk rakamının hiçbir manası yoktur. Yani işler tamamen değişti. Vitamin konusu da böyle. Vitamin konusu sonsuz yaşamın pazarlanmasıyla ortaya çıkan bir şey. Ve aslında yapılan rezilliklerin en hafiflerinden biri vitamin içirtmek insanlara. Daha neler neler yapılıyor. Diyorlar ki siz sorumlusunuz hayatınızdan. Halbuki öyle bir şey değil. Sağlık tamamen toplumsal bir olay. Bireysel olarak Mehmet'in veya Ömer Madra'nın yapabileceği bir şey yok. Biz çevrede yaşayan insanlarız. Etrafımızdan etkileşiyoruz, yediklerimizden, havamızdan, suyumuzdan vesairemizden, sağdan soldan gelen virüsten. O yüzden sen kendi kendini, aynen self-help gibi, sen kendi kendini bir şeyler alırsan iyileştirebilirsin diyorlar. Ne var? İşte en güzeli vitamin. D vitamini al, C vitamini al, bilmem ne al, avuç avuç al, yürü git. Yani bu metalaşmış tıbbın bacaklarından birisi. En kısa açıklayabileceğim şey bu.
Galiba süreyi de bitirmiş oluyoruz böylece ama.
Evet.
Duyamadım Ömer Bey.
Galiba süreyi de bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bir vegan olarak B12'ye ihtiyacım olur mu? Eksikse alırım diye düşünüyorum ben.
Olur efendim. Sizin olur.
Evet, peki ben de bu program sonrasında evde kalmış eski vitaminleri falan çöpe atıyorum artık Mehmet sen böyle dediğin için.
Çok teşekkür ederim çağırdığınız için.
Çok teşekkürler bize.
Biz teşekkür ederiz. Bugün konuğumuz Ankara'dan bağlanıyordu. Güven Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı, Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Emin Korkmaz. Vitaminler ve besin katkı maddeleri hakkında konuştuk. Yeniden çok teşekkür ediyoruz Mehmet.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.
Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Evet, bu şekilde de programımızı bitiriyoruz. Açık Radyo'da, Açık Gazete'yim bu haftalık, bugünlük. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsku da bize destek vermekteydi. Mesafe, maske, mesafe ve musluk kuralına uymanızı rica ediyoruz. Özellikle de bir de kapalı mekanların havalandırılması da eklendi. 3M1H. Onlara da dikkat edin ve lütfen bizi dinlemeye de devam edin. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.